Merhabalar efendim. Erkam TV ve Erkam Radyo'nun ortak yanına hoş geldiniz. Muhterem hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Bey ile beraber Tasavvuf ve İrşat programında yine sizlerle beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür
hocam,
ederim.
Hocam bu programımızda tekrar hatırlatmak babında seyircilerimize özellikle tasavvuf ve irşadın beraber birlikte yürüdüğü yolu aslında konuşuyoruz. İrşat tasavvufla beraber nasıl yapılır? Sufilerin irşat usulleri, irşadın ve tebliğin kendi içerisindeki bazı kavramsal hususları ve tarihi üzerinden konuşuyoruz. İnşallah ilk yayınımızda daha çok kitabın hikayesi üzerinden konuşmuştuk. Yavaş yavaş belki irşadın usulleri, diğer dinlerle bizim İslam dini arasındaki farklar vesaire üzerinde konuşmuş olacağız. Benim ilgimi kitabınızda bir söz çekmişti hocam. Oradan açmak istiyorum konuyu müsaadenizle.
Buyurun tabii ki.
Hak olduğu için insanlar tarafından kabul edilecek olsaydı kitaba da peygambere de peygamberlerden sonra mürşit ve davetçilere de ihtiyaç olmazdı diyorsunuz hocam. Bu sözü biraz açabilir miyiz? Bu ne anlama geliyor?
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle söyleyeyim efendim. Şimdi yani Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede dini davet, dini hayat ve dinle ilgili konular ticari kavramlarla ifade edilir. İnsanların kurtuluşunu ifade eden ayette bile bir ticarete davet eder Allah Teala kullarını. Yine Cenab-ı Peygamber'e Müslümanların beyati bir ticari kavramı beyat kelimesiyle ifade edilir. Dolayısıyla yani din ve dine bağlılık ve dinin arzı tanıtılması, tabir caizse bugünkü ifadesiyle pazarlanması önemli bir hadise. Bu onu gösteriyor. Ve nitekim mesela Allah Teala'nın kulların canlarını cennet ve rızası mukabilinde almış olması, inna Allah iştera minel enfusuhum ve emvaluhum bi enne lehumul cennet. Cennet mukabilinde ve rızası mukabilinde insanların canlarını almış olması gerçeği. Yani bu işin biraz ticari kavramlarla da anlatılan tarafı olarak değerlendirilebilir. Bu bakımdan şimdi hak ve batıl iki önemli kavram var. Bunlar ikisi piyasaya beraber sunuluyor tabiri caizse. Bunları birlikte sunduğunuz zaman bu hak bu batıl diye ortaya koyduğunuzda insanların sadece idraklerine bunu bıraktığınızda insanların doğrudan o hak olanı bulmaları, tamam doğru olan bu, hak olan bu diye buna el uzatıp bunu benimsemeleri çok mümkün değil. Çünkü insanoğlu dış etkileri açık bir varlık. Yani öbür ürünlerinde, öbür hak olmayan diğer ürünlerinde bir piyasası var. Onların da bir sunumları var. Onların da pazarlamacıları var. İnsan ister istemez tabii onlardan da etkileniyor. Bütün bu etkilenme sonucunda hak olanın da yine bir sunucusu, takdimcisi, anlatıcısı, tebliğcisi, davetçisi olmalı ki yani o hak olanın hak olduğuna insan gönlüyle, zihniyle, kalbiyle tam bir mutmain olarak teslim olsun. Yani ortaya koyduğunuzda bu hak bu batıl hadi bakalım seçin bunu dediğinizde insanların tek başına yani bir rehber olmadan, bir mürşit olmadan, bir davetçi olmadan, bir tanıtımcı olmadan onun hak olanını, doğru olanını seçmesi her zaman kabil olmaz. Kabil olduğu zamanlar olur ama her zaman olmaz. Herkese nasip olmaz bu. Dolayısıyla yani her dinin mutlaka kendisini tanıtmak ve anlatmak gibi tanıtım cihazına ihtiyacı oluyor.
Hocam peki yani biraz önce buyurduğunuz gönülle bulma ve akılla bulma meselesi.
Evet.
Bu çok tartışılan bir konu. İnsan hakkı gönülle mi bulur, akılla mı bulur? Hangisi öncedir meselesi? Haybin Yekzan örneği var. Özellikle izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz açısından maruftur bu. Belki evet. Çocuklara vesaire okutmuşlardır veya filmlerini izlemişlerdir, kitaplarını okumuşlardır. Mesela burada akılla bulma daha ön plana çıkarılan bir konu. Allah'ı bulma, yaratıcıyı bulma meselesi. Ama bir de gönülle bulma meselesi var. Yani bunu şimdi karşılaştırdığımızda neler söyleyebilirsiniz?
Şöyle söyleyelim. Yani akılla bulma işin mukaddimesidir. Başlangıcıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da Kur'an-ı Kerim'de bizi insanları işte nazar, rüyet, efendim okuma kavramlarıyla Allah Teala bizi görmeye, bakmaya, seyretmeye ve Allah'ın varlığını anlamaya ve bunu kabule davet ediyor. Pek çok ayet var böylece. Yani gökyüzüne bakmazlar mı, semaya bakmazlar mı, kendi yaratılışlarına bakmazlar mı, deveye bakmazlar mı ifadelerinde, benzer ifadelerde aslında Allah Teala öncelikle akıl gözüyle bakıp oradan gönül gözüne doğru bir mesaj vermeyi ifade ediyor. Yani akıl ve kafa öncelikle bir bakar görür ama algılayıp kabullenme, tasdik ve onay makamı gönül ve kalptir. Yani o yüzden el imanu tasdikun bil cenan denilmiştir. Yani evet akıl bir rehberdir ama mutlak hadi değildir. O mutlak hadi ve mutlak onay makamı kalptir. Yani kalbin mutmain olması. İşte Hazreti İbrahim'in ölüleri nasıl diriltiyorsun ya Rabbi diye sorması. Cenab-ı Hakk'ın da inanmıyor mu? Efelem tu'min. İnanmıyor musun yoksa ya İbrahim diye cevap vermiş olması. Onun da yani inanıyorum ya Rabbi ama kalbi mutmain olsun diyor ya. İşte o bu anlatıyor ki bize yani akılla, kafa gözüyle görüyorsunuz, anlıyorsunuz ama onu onaylayıp iman etmeniz kalp ile gerçekleşiyor, gönülle gerçekleşiyor. O yüzden yani insanların kafalarına ulaşmak için bazen dil yani sema, kulak işe yarıyor. Bazen gözle görmek, göstermek işe yarıyor. Dolayısıyla bu iki uyarıcı inne sema vel basara vel fuade kullu ulaike kana anhu mesul ayet-i kerimesinde olduğu gibi yani önce kulak, sonra göz, sonra kalp. Bu özellikle kulak ve gözün işlemini onaylayan akıl dediğimiz o beyin mekanizması. Ama bunun imana dönüşmesi hadisesi kalp ile gerçekleşiyor.
Belki hocam yani. Kulak dedikten sonra aklıma şu geldi. Mevlana'nın Mesnevisine Bişnev hitabıyla başlaması, dinle hitabıyla başlaması bununla alakalı diyebiliriz. Peki hocam gönülle bulma meselesinde hakkı. Yani kalbin tasavvufla da bağlam oluşturacak olursak kalbin temiz bir kalp olması gerekiyor. Yani bu kalp hakkı bulması için
yani işgale uğramamış, işgale uğramamış, başka bir takım çarpık sapık fikirlerin, düşüncelerin güzergahı haline gelmemiş temiz bir kalp, tabii tasfiye görmüş bir kalp olması çok daha da işi kolaylaştırır. Yani bu safahatten geçmiş ve yaptığı işi ciddiye alan, yani imanı ciddiye alan, kulluğunu ciddiye alan bir anlayışla hayata baktığı zaman gördükleri farklıdır. Yani şöyle göz atarak baktıkları zaman gördükleri farklıdır insanların. Yani çünkü görmek, bakmak, anlamak ve onu yorumlamak bunlar hep safa safa olan şeyler. Kur'an-ı Kerim'de de yani mesela basar kelimesi var, nazar kelimesi var, rüyet kelimesi var, ondan sonra iman kelimesi. Bunlar peş peşe geliyor. Yani önce biz nazarla bakıyorsunuz, basarla görüyorsunuz, ruhiyetle daha derinliğine görüş sahibi oluyorsunuz. Ondan sonra işte benimsiyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. Yani bunların insan hayatında belli bir tesiri var. Ama bugün tabii bu aşamaları biz çok birbirine karıştırdık. Çünkü çok hızlı şeyler görüyoruz, seyrediyoruz. Hatta biz artık görmekten çok göz atıyoruz. Bakıp geçiyoruz. Yani özellikle sosyal medyaya ve telefon aletindeki bakışlarımız ve şeylerimiz bizim bakmak değil, seyretmek bile değil. Sadece göz atmak böyle 1,5 saniye, 2-3-5 saniyelik aralıklarla. Dolayısıyla asıl Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği tefekkür babındaki bir aklı yorarak, aklı çalıştırarak yapılacak olan gözlem, o biraz daha zaman istiyor. Yani farklı alanlara, farklı yerlere bakarak, bunlar arasında kıyaslamalar yaparak sonuca gidecek bir yol izlemek gerekiyor. Onu izlediğiniz zaman vardığınız sonuçlar daha inandırıcı oluyor, daha kesin bilgiye yakın oluyor ve daha mutmainnül kalb oluyorsunuz eskilerin ifadesiyle. Kalbiniz daha mutmain hale geliyor. Onun için yani bir dava, bir fikir sadece hak olduğu için kabul edecek olsaydı Allah peygamber göndermezdi. Ya öyle ya, Allah kitap gönderirdi. Efendim o kitaplar vaz edilirdi insanların ulaşacağı orta yerlere. İnsanlar da bakarlar, Allah'ın kelamı burada. Dolayısıyla biz buna uyacağız ve bunları gerçekleştireceğiz diye düşünürdü. Ama böyle olmamış. Allah da böyle murad etmemiş. Sistem de böyle işlememiş. Niye? Çünkü insanın yaratılışı itibariyle böyle ilk gördüğünde bu doğrusu bu yanlışı, bu hak bu batıl diyebilecek bir şey yok yani. Seçme gücü yok. Mutlaka denemesi, tecrübe etmesi, mukayese etmesi, görmesi gerekiyor. Ve ondan sonra veya ona birinin bunu ikna olacağı, tam kabul edeceği şekilde anlatması gerekiyor. O yüzden peygamberlerin işi çok önemli. Yani onların işte hem mübeşşir olarak, yani müjdeci olarak hem münzir olarak yani zir olarak fonksiyonları çok önemli. Onlar bunu yapıyorlar. Diyorlar ki bak biz size ahireti anlatıyoruz. Ahirette cennet var, nimetler var, beşir olanlar. Öbürleri diyor ki ahiret var, hesap var, kitap var, azap var, cehennem var. Münzir olan peygamberler de bunları söylüyor ve insanlar onların bu anlatımı, bu pazarlaması tabiri caizse sonucunda inanıyorlar ya da inanmıyorlar.
Hocam peygamberleri örneklem getirecek olursa en son Efendimiz'den başlamak üzere diğer tüm peygamberlere baktığımızda aslında sizin buyurduğunuz üzere yani insanların onların hayatını önce bir gözlemlemesi, onların söylediklerinden önce onların hayatını gözlemlemesi, bizzatihi onların hayatında uygulayıp yaşadığı şeyleri insanlara tebliğ etmesini önemsediğini görüyoruz. Muhammedül Emin sıfatı, Peygamber Efendimiz'in bu sıfatı tebliğinde çok önemli bir hadise haline geliyor.
Tabii zaten insanoğlunun öyle bir özelliği var. Yani insanoğlu yani sözüne bir insanın değer verecekse onun söz davranış uygunluğuna çok çaktırmadan bakıyor. Yani bu adam bunu söylüyor ama bunu yapıyor mu? Uyguluyor mu? Yani ne kadar uyguluyor? Hayatında ne kadar var? Çünkü şeyde de mesela Kur'an-ı Kerim'de de daveti ifade eden ayet-i kerimede buna çok net bir vurgu var. Yani Allah Teala Hazretleri ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallahi ve amila salihan ve kâle inneni minel müslimin diyor. Yani Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Önce bunu söylüyor. Ama Allah'a çağıran insan olmak yetmez. Bir başka vasıf daha sayı. Ve amile salihan. Yani işleri düzgün olan, amelleri, davranışları tutarlı olan, yani sözüyle özü arasında, eylemleri arasında bir tenakuz, bir çelişki olmayan kimsenin bu vasıfta daveti elbette en güzel sözlüktür. Ve kâle inneni minel müslimîn. Yani ben de bu söylediğim, anlattığım, davet ettiğim şeyin tabilerindenim. Ben de Müslümanlardanım. Yani ben bunu bir pazarlamacı gibi mal satmak için söylemiyorum. Ben inandığım ve bu inancın mensubu olduğum için güvenle söylüyorum. Yani buraya gelirseniz, bu adrese gelirseniz mutlu olursunuz demiş oluyor. Dolayısıyla yani bu davet ayetlerine baktığınız zaman davet ayetlerinin hele bu ayet-i kerimede çok bariz bir şekilde yani söz ve davranış uygunluğunun söze güç verdiği, ikna gücünü artırdığı, peygamberlerin etkisini artırdığını gösteriyor. Peygamberimizin sizin ifade buyurduğunuz gibi yani Muhammedül Emin vasfıyla anılmış olması ve bunun en gaddar müşrikler tarafından bile ya Muhammed biz sana yalancı demiyoruz diyemeyiz de. Çünkü sana biz Muhammedül Emin sıfatını biz verdik. Senin yalancılığını, hilaf hakikat bir beyanını biz görmedik. Yani bunu söyleyemeyiz. Ama senin Allah katından getirdiğini söylediklerini kabulde zorlanıyoruz. Bu da bir nasip meselesi tabii. Şimdi aynı muhataplar arasında Ebu Bekir de var. Ebu Cehil de var. Ebu Cehil bunu söylüyor. Yani senin söylediklerine inanmakta zorlanıyoruz. Ama Ebu Bekir de diyor ki ben diyor onun bu Miraç hadisesi değil daha öte söylediklerine inanıyorum. Ahiret diyor, kıyamet diyor, hesap diyor, öldükten sonra dirilmek diyor bunlara inanıyorum ben diyor. Bunlara inanan bir adam olarak yani bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiş Kudüs'e ne var ki bunda diyor veya sema katlarına gitmiş. Buna inanmam benim hiç problem değil diyor. Elbette inanırım diyor. Bunu Muhammed söylüyorsa inanırım diyor. Yani zaten burada şey çok öne çıkıyor. Yani Risalet Kurumu, nübüvvet müessesesi çok öne çıkıyor. Yani öncelikle peygamberin işte o sıdık sıfatı, emanet sıfatı, fetanet sıfatı bu vasıflara sahip bir insan olmuş olması etkileyici özellik olarak öne çıkıyor.
Hocam biraz önce özellikle bir tüccarın kendi ürünlerini işte insanlara pazarlaması üzerinden de bir nispet yapmış oldunuz. Burada mesela özellikle insanlar aklıma o geldi. Gıda sektöründe diyelim. Birisi bir gıdayı pazarlıyor, satıyor ama kendisi yemiyor. Hatta bu yemediğini etrafındaki insanlar da az çok biliyor. O insanın malına bir yerden sonra aslında teveccüh ortadan kalkıyor ve insanlar kendisi yemiyorsa
endişe etmeye başlıyor.
Bunda bir sıkıntı vardır. Bunda evet. Bir problem vardır diyor. İnsan aklı bu şekilde çalışıyor ve insan uygulamadığı, kendi hayatına tatbik etmediği şeyi başkasına anlattığı zaman bunun da karşılığında etkisi olmuyor maalesef.
87 yılında hacca gitmiştik. Kasaplarla beraber o kasap arkadaşlardan birisi o zaman biz de genciz pazarcılık yapıyormuş. Soğan satıyormuş. soğan, tatlı soğan, güzel soğan diye diyor, bağırıyorum diyor. Bir şeyler geliyor diyor, soğanı da elma gibi yiyorum diyor. Bir elma, o soğanı ısırdım diyor, kulaklarıma kadar çınladı diyor, o kadar acı soğan diyor. Gözümden yaş geliyor ama tatlı diye bağırıyorum diyor. Yani çünkü diyor, öyle ve bunu hissettirmemeye çalışıyorum diyor. Çünkü tatlı olduğunu iddia ediyorum, eğer acılığını millet hissederse yalancı duruma düşeceğim. Piyasa ölecek diyor. Yani hakikaten çok doğru bir şey bu. Yani sattığınız malı kendiniz yemiyorsanız, ona kendiniz güvenmiyorsanız müşteri de elbette ki ona rağbet etmeyecektir. Bu peygamberlerin yaptığı o anda çok önemli. Yani peygamberler bir pazarlamacı tabiri caizse. Yani dinlerini anlatıyorlar. Anlattıkları bu dine kendileri rağbet etmezler, kendileri işin içinde yoklarsa zaten tabileri de olmaz. Ama onlar kendileri işin içinde oldukları için ve onu en güzel şekilde anlayıp örnekledikleri için ve sözleriyle davranışları arasında bir hilaf, bir çelişki olmadığı için daha müessir insanlar tabii ki.
Hocam tabii Peygamber Efendimizin beşer yönü var. Hatta güzel bir söz var. Muhammedun beşer lakel beşer belhüve kel yakuti beynel hacer. Evet. Bu beşer yönleriyle, yani insanlık yönleriyle, beşeriyet yönleriyle insanların içerisinde olmaları aslında insanlara tebliğde çok önemli bir etki uyandırıyor. Özellikle Peygamber Efendimiz insanlar arasında kendisini ayrı tutmaması, diğer peygamberlerin yine insanların arasında
insan
olması,
gibi davranması, evet.
Onların arasında olması bu çok önemli bir hadise haline alıyor.
Şimdi güzel bir konuya temas ettiniz. Hakikaten çok önemli o. Mesela şimdi bugün Hristiyanlar peygamber dediği zaman onların kastettikleri bizim peygamberimiz gibi peygamberler. İsa onlara göre peygamber değil. İsa Rabbin oğlu. Yani oğul o. Dolayısıyla onun peygamberliğiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini onlar farklı görüyorlar. Yani o Allah'ın oğlu. Tabii Allah'ın oğlu olunca da insanlara söyleyecek sözü olmuyor. Yani o çünkü Allah'ın oğlu yani. Allah'ın oğluyla insanların statü olarak bir olması mümkün mü? O yüzden peygamberimizin bu beşer tarafına hem Kur'an-ı Kerim hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok vurgu yapıyor. Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye buyuruyor. Yani de ki ey Habibim insanlara ben de sizin gibi bir beşerim. Yani et ve kemikten bir insanım. Beşer deri demek aslında. Evet. Yani deriye bürünmüş et ve kemikten oluşan bir varlığım. Yani böyle bir uluhiyet gibi iddiam yok. Haşa, bir meleklik iddiam da yok. İnsanım ve insan olarak size yapılması gerekenleri Rabbim bana bildirdiği için bildiriyorum manasına. Bu tabii çok daha eşit statüde bir muhatap alınca insanları çok daha etkileyici oluyor. Yani şimdi yukarıdan bakan, yani yukarıdan daha doğrusu statüsü farklı olan bir Allah'ın oğlu İsa haşa böyle düşündüğünüz zaman ya ben onunla ne konuşacağım, o Allah'ın oğlu, yani aramızda mesafe farkı var, yani o Allah, ben kulum gibi. Yani dolayısıyla aslında peygamberlerin bu şekilde böyle işte Yahudilerin Züeyr'i Allah'ın oğlu, Hristiyanların İsa'yı Allah'ın oğlu gibi değerlendirmiş olmaları insanların peygamberlerden istifadeyi, peygamberlerin insanlara ulaşması gerçeğini zorlaştırmış oluyor.
Hocam bugün Milli İstihbarat Başkanlığı'nı yapan Sayın İbrahim Kalın Bey'in bir videosunu izlemiştim YouTube'da. Evet. Orada çok dikkatimi çekmişti. Benim aslında belki de önceden okuduğum ama geçtiğim bir hadise olabilir. Peygamber Efendimiz'in bulunduğu bir meclisle alakalı bir olaydan bahsediyor. Orada bir bedevi bir meclise giriyor. Muhammed hanginiz diyor. Bunun üzerine bir anlatı gerçekleştiriyor İbrahim Bey. Buradan şunu söylüyor. Yani bir bedevi girdiğinde o meclise, Peygamber Efendimiz insanlardan ayrı, oradaki etrafındaki sahabelerden ayrı bir kürsüde, onlardan ayrı bir kıyafetle, ayrı bir elbiseyle oturmuyordu. Onlardan biriydi ve bu onlardan biri olması aslında
bir
kendisini
de, bir
o insanlarla
şey
irtibatını artırdı.
Men huve seyyidukum diyor, soruyor. Giren bir bedevi. Yani kim efendiniz kim? Yani tanıyamıyor çünkü. Yani içinizde sizin lideriniz, efendiniz kim deyince Efendimiz o anda ashab-ı kirama süt dağıtıyormuş. İstikram ediyormuş. O zaman diyor ki seyyidül kavmi hadibum. Yani onların efendisi şu anda onlara hizmet etmekte, süt ikram etmekte olan şahıstır diyerek. Yani benim demiyor. Bak ene Muhammed, ene seyyiduhum demiyor. Yani şu an gördüğün bu şahıs onları, bu çok muhteşem bir şey. Bu tabii göz kamaştırıyor bu. Bu tevazuda bir gerçekten muhteşem bir hava meydana getiriyor. Yani bir iddiası yok. Böyle ben peygamberim, ben sizden farklıyım, ben yukarıdan size şöyle talimatlar ya, haşa. Ben Allah'ın size hizmet için gönderdiği bir Allah'ın elçisiyim. Bu kadar. Bunun ötesinde bir şey söylemiyor. Ve bu özelliği itibariyle ve işte o beşer vurgusu itibariyle de insanlar onu bağrına basıyor ve onun yanında olmak, onun işte eline değmiş olması, işte Hazreti Ömer'in hikayesi malumdur. Hazreti Ömer Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunurken Efendimiz onun elini üstüne koyuyor. Malum bu el temasları gerçekten yüksek bir elektrik alışverişine vesile olur. Hazreti Ömer çok duygulanıyor. Yani Hazreti Peygamber'in elinin üstüne gelince, ya Resulallah diyor, nefsi mariz, sen bana her şeyden daha sevgilisin diyor. Peygamberimiz bakıyor, olmadı ya Ömer diyor. Niye ya Resulallah diyor. Yani sen diyor beni nefsinden daha çok sevmediksen imanın kemale ermiş olmaz diyor. Hazreti Ömer şöyle buyuruyor. Şimdi ya Resulallah diyor nefsimden de sevgilisin. Şimdi diyor imanın kemale erdi ya Ömer diyor. Şimdi hakikaten Efendimizin bu el ten teması, sahabiyle buluşması, hatta Cibril'le buluştuğu zaman Cibril'in peygamberimizin dizinin üstüne ellerini koymuş olması hep bu sevgi alışverişinin tezahürleridir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde rahmet vardır, muhabbet vardır, sevgi vardır ve bunun da görselleri olarak işte el teması, musafaha, kucaklaşma, muaneka bunlar var. Onlar bizim şark toplumların genel özelliğidir. Batılarda bunlar çok yaygın değil ama bizim şark toplumlarında o İslam'dan gelen Hazreti Peygamberimize öğrettiği şeylerdir. Yani o muaneka, kucaklaşmak, elle tutuşmak, dizin üstüne elini koymak, elin üstüne elini koymak. Bunlar hep o sıcak duyguların transferi ve böylece bir gönül muhabbetinin oluşmasını sağlayan önemli unsurlardır. Ve peygamberliğin herhalde en güzel taraflarından, insanlara öğrettiği şeylerdendir.
Hocam teşekkür ediyoruz. Bu yayınımızın sonuna geldik. Kıymetli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Tasavvuf ve İrşad programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.